satır arası. Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve sesimizin sizlere ulaşmasında bizlere yardımcı olan Ali Serin'le birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili dinleyiciler, Türkiye ve dünya gündeminde çok önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Satır Arası programında bu gelişmelerin satır aralarını okumaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı adalet yürüyüşü devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türk siyaset tarihine geçecek bir ilke imza attı ve bugün partisinin grup toplantısını Ankara Çamlıdere'de karayolu kenarında gerçekleştirdi. FETÖ davaları son hızıyla devam ediyor. FETÖ davalarına gelinen son noktayı da satır arası programında değerlendireceğiz. Ve dünya gündeminde Suriye ve Katar'la ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. Telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Değerli dinleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun ceza alması ve ardından tutuklanması kararına yönelik olarak başlattığı adalet yürüyüşü devam ediyor. Ankara Güven Park'tan başlayan yürüyüş Ankara-İstanbul karayolunda, E5 karayolunda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ve birçok Cumhuriyet Halk Partisi'nin katılımıyla gün ve gün ilerliyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çamlıdere, Ankara Çamlıdere ilçesinde de grup toplantısını bir meydanda, karayolu kenarında bir meydanda gerçekleştirdi. Ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu adalet yürüyüşüne yönelik tepkiler de var. Olumlu tepkiler de var, olumsuz tepkiler de var. Bütün bunları programımızda değerlendireceğiz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Türkiye'de yargı kararları her zaman tartışma konusu olmuştur. Yargı kararları her zaman eleştiri konusu olmuştur. Ve bu da doğaldır. Çünkü hukuk devletlerinde yargı kararları eleştirilemez diye bir kural yoktur. Yargı kararlarının eleştirilmesi doğaldır ve hukuk devletinde gereğidir. Ancak yargı kararı veren hakimler veya bu kararın çıkmasına neden olan savcılar hakkında hiçbir zaman eleştiri konusu yapılamaz. Bu hakimler ve bu savcılara yönelik hakaret içeren ifadeler hiçbir zaman kullanılamaz. Yargı mensuplarını hedef alan ifadeler dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de kullanılamaz. Çünkü anayasanın 138. maddesi çok açık. Anayasanın 138. maddesi yargı görevi yapanlara bir koruma getirmektedir. 138. madde diyor ki hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Bu madde çok açıktır. Herkesi bağladığı gibi bu madde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve adalet yürüyüşüne katılan milletvekillerini ve partilileri de bağlamaktadır. Bunu öncelikle hatırlatmak istedim Fatih Atik.
Tabii. İyi yaptın. Çok da güzel yaptın. Aynı şeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hatırlatmıştı Kemal Kılıçdaroğlu'na. Ama bugün Kılıçdaroğlu buna yanıt verdi. Aynı maddeyi senin okuduğun gibi okudu o yoldaki grup toplantısında. Dedi ki ben zaten baskı yapmıyorum. Ben zaten talimat vermiyorum. Ben zaten herhangi bir şey yapmıyorum dedi. Ve Cumhurbaşkanı'nı AK Parti hükümetini eleştirdi. Yargıya baskı yapma noktasında ama bu yürüyüşün, bu adalet yürüyüşü, adı üstünde adalet yürüyüşü bir kamuoyu oluşturma, halkı sokağa dökme ve yargı üzerinde baskı kurma amacıyla yapıldığını unutuyor herhalde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Bu yürüyüşü niye yapıyorsun? Yargının bu kararını düzeltmesi, adaletin sağlanması için yapmıyor musun? Ve bu tek başına bir baskı oluşturma anlamına gelmiyor mu? Baskı anlamına gelmiyor mu? Hakimler bunu görsünler. Ve hedef aldığın organ kim? Anayasa Mahkemesi. Yargıçlar, savcılar, hakimler, işte yargı organları. Dolayısıyla bakıldığında yani hem yargıyı hedef alıyorsun, hedef gösteriyorsun hem de zaten bu baskıyı kurmak, halkı ayaklandırmak için yapıyorsun. Anayasanın 138. maddesini alenen ihlal ediyorsun.
Fatih Atik, şu ayrıntıya dikkat çekmek istiyorum. Ben aynı zamanda hukukçu olduğum için Anayasanın 138. maddesi diyor ki hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Çünkü Enis Berberoğlu ile ilgili yargı süreci hala devam ediyor. Kesinleşmiş bir mahkeme kararı yok şu anda.
Evet.
Enis Berberoğlu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, yanılmıyorsam 14. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında bir cezaya hükmetti. 25 yıl hapis cezasına hükmetti ve tutuklama kararı verdi. Ancak Enis Berberoğlu ile ilgili yargı süreci hala devam ediyor.
Tabii.
Yargı süreci kesinleşmiş olsa elbette ki bu karar eleştirilebilir. Elbette ki bu karara yönelik tepki gösterilebilir. Ama yargı süreci devam ederken sen bu kararı eleştirirsen, hatta eleştirinin ötesine geçerek bu kararı veren hakimlere yönelik hakaretlerde, baskılarda ve tehditlerde bulunursan bu yargıya tavsiye ve telkinde bulunmaktır. Yargıyı etkilemek anlamına gelir. Hatırlarsan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Anayasa Mahkemesi bir karar verdiği zaman dedi ki ben Anayasa Mahkemesi kararına saygı duymuyorum dedi. Ama o zaman Anayasa Mahkemesi'nin kesinleşmiş bir kararı vardı. Kesinleşmiş bir karar olsa burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bütün eleştiriler saygıyla karşılanır. Ama henüz yargı süreci devam ederken, çünkü Enis Berberoğlu ile ilgili karar yerel mahkeme tarafından verildi. Şimdi muhtemelen bu karar
Yargıtay'a gelecek.
Önce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gidecek. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karar beğenilmezse bu sefer Yargıtay'da temize götürülecek. O yüzden bu yargı süreci hala devam ediyor ve devam eden bu yargı süreci
varken
sen bu yürüyüşü yaparsan, Ankara-İstanbul arasını yürümeye kalkarsan bu yargıya baskıdır, yargıya tehdittir, yargıya tavsiye ve telkinde bulunmaktır. Bunun başka bir anlamı yoktur.
Ben de aynı kanaatteyim. Bir de bunun farklı tarafları var bu yürüyüşün. Şimdi bakalım. Bugünkü yaptığı konuşmada Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyor. Milletvekilleri neden içeride, buna niye itiraz etmiyorsunuz diyor. Ayrıca diyor ki Anayasa Mahkemesi, siz de çay toplayan hakimler gibi misiniz diyor. Onları bir tahkir ve tezif var. Dolayısıyla yüksek mahkemeyi eleştiriyor. Ama oysa baktığımız zaman sen de gayet iyi hatırlarsın. Anayasa Mahkemesi'nin kapısını çalan, en çok çalan yine CHP.
Evet.
Bugüne kadar olur olmaz her konuda AYM'nin, Anayasa Mahkemesi'nin kapısını çalan CHP şimdi kalkmış bu mahkemeyi hedef gösteriyor. Evet. Daha önce nasıl kararlar alıyordu peki? Eski kararlarınıza bakın diyor bugün yaptığı konuşmasında. Daha önce nasıl kararlar alıyordu Anayasa Mahkemesi? Onu hatırlatalım dinleyicilerimize. Çok yakın tarihte bir karar var mesela. 367 kararı. Mecliste Cumhurbaşkanı seçilmesini engelleyen bir karar. O zaman bu kararı verdiğinde Anayasa Mahkemesi CHP'liler demişti ki Ankara'da hakimler var, evet, demişlerdi. Daha önce, daha geriye gidelim. 2001 yılında Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin kurucu genel başkanı oldu. Ama öncesinde cezaevinde yatmıştı biliyorsunuz bir süre. Bir süre cezaevinde yatmıştı. Dolayısıyla onunla alakalı da itiraz edilmişti. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla Recep Tayyip Erdoğan hem kurucu genel başkan yapılmamıştı hem de milletvekili olamamıştı. O kararı da Anayasa Mahkemesi vermişti. Dolayısıyla bunlara baktığın zaman CHP ve Kılıçdaroğlu eski kararları hatırlayın diyor. Eski kararlarda CHP'nin alkışladığı ve CHP'yi sıkıştığı yerde imdadına yetişen kararlardı.
Evet.
Şimdi bu kararların benzerleri çıkmadığı zaman Anayasa Mahkemesi'nde tüm yargıçlarda hedef oldu. Sadece bu değil, damat konusu da tartışıldı. Belki bu programda da konuştuk, hatırlarsın. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı FETÖ davasından önce tutuklandı. Evet. Buna bir şey demediler. Sonra tahliye edildi. Denetimli serbestlikle serbest bırakıldı. Kılıçdaroğlu ortalığı ayağa kaldırdı. Dedi ki kardeşim böyle şey olur mu? Damatlar dışarıda, işte suçsuzlar içeride filan dedi. Ertesi hafta aradan bir süre geçtikten sonra bu kez Kavurmacı tutuklandı. Bu sefer de dedi ki tutuklamaları doğru bulmuyorum.
Evet.
Yani şimdi sen mahkeme ne karar verirse versin doğru bulmuyorsun. Senin lehine karar verdiği zaman, senin düşündüğün gibi karar verdiği zaman evet diyorsun. Senin düşündüğü gibi karar vermediği zaman tukaka ilan ediyorsun. Böyle bir siyaset yok. Bir kere yani bu çelişkilerden CHP liderinin kurtulması gerekiyor.
Yani herkesin kurtulması gerekir. Yargı hassas bir kurum. Yani
Yargı... Herkes diyorsun ama yani herkesten önce CHP lideri herkes değil.
Yok yok, onu söyleyeceğim. Yargı hassas bir kurum. Üç kurumdan biri: yasama, yürütme ve yargı. Yargının verdiği kararlara herkesin saygı göstermesi gerekiyor. Yargı mensuplarına herkesin saygı göstermesi gerekiyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorumluluk makamında olan bir siyasetçi olarak herkesten daha fazla yargıya ve yargı mensuplarına saygı göstermesi gerekiyor. Ben şöyle bir şey görüyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yargı kararlarını eleştiriyor ama bunu bir adım daha öteye götürüyor. Yargı mensuplarına hakarete varan ifadeler kullanıyor. Ben mesela dün galiba çıkarttım o ifadelerini. Yargı mensupları için ağza alınmayacak sözler sarf ediyor. Ne diyor mesela? Sarayın sopası ifadesi kullanıyor, evet, yargı mensupları için. Yargının köleleri ifadesini kullanıyor. Yani sıradan bir vatandaş için bile kullanılamayacak bir ifadeleri yargı mensupları için kullanabiliyor. Ve tabii ki bu yargı mensuplarını da rencide ediyor. Hatta bu suç aynı zamanda. Türk Ceza Kanunu'nun 277. maddesi yanılmıyorsam, yargı görevini yapanları etkilemeye yönelik davranışlarda bulunmak bizim ceza kanunumuza göre suç olarak düzenlenmiştir. Aslında normal şartlarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da ifade etti. Bunu sanki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tehdit olarak algıladı Kılıçdaroğlu ama bu bir tehdit değil. Cumhurbaşkanımız dedi ki yargı bu yürüyüşü yapan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında işlem yapabilir. Aslında yapılması gerekiyor. Çünkü ortada bir suç var, bir suç işleniyor. Bu suça karşı da savcıların soruşturma yapmasından doğal bir şey olamaz. Tabii savcılarımız hukuku geniş yorumlayarak şu anda bir soruşturma başlatmadılar. Hükümet de tabii CHP'nin adalet yürüyüşüne izin verdi. Ses çıkartmadı. Aslında isteseydi engelleyebilirdi. Evet. Engelleme yetkisi de vardı ama engellemedi. Ses çıkartmadı. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yollar yürümekle aşınmaz dedi hükümet ve bu yürüyüşe izin verdi.
CHP yürüyor. Ben sana başka bir şey anlatayım. Türk siyasi tarihinden bir örnek vereyim dinleyicilerimize. Özal'ın iki tane bakanı var. Bayındırlık bakanı. Yargılanan. Yüce Divan'da yargılandılar onlar. Bir tanesi Sefa Giray, bir tanesi Cengiz Altınkaya.
Evet.
İkisinin de işte yargılanıp şey oldular. Yani yolsuzluk suçlamasıyla yargılandılar ve aklandılar yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar hakkında ceza dava açılınca, Yüce Divan yargılaması olunca Ekrem Pakdemirli var. Eski siyasetçilerden. Ekrem Pakdemirli de gidiyor. TEM otoyolunda basın açıklaması yapıyor. Tamam mı? TEM otoyolunda basın açıklaması yapıyor. İşte siz böyle yargılandınız, şöyle kötüsünüz, böyle yolsuzluk yaptınız falan filan diye. Sonra bakanlar, hükümet de Ekrem Pakdemirli hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Ve Ekrem Pakdemirli şu suçtan ceza alıyor. Para cezasına çarptırılıyor. Otoyolu izinsiz şekilde işgal etmek, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan ceza alıyor Ekrem Pakdemirli. Hı. Tamam mı? Yani normal koşullar altında şu anda Cumhurbaşkanı dedi ya, sizin yaptığınız yürüyüş yasak değil. Evet. Doğru değil. Türk Ceza Kanunu'na baktığı zaman yollarda, devlet karayollarında trafik süresi, toplantı ve gösterişi yapılamaz. Evet, bir. Yani. İkincisi, trafiği tehlikeye sokacak hareketler de yapılamaz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın dediği doğru. Bu bir lütuf dedi yani. Aslında suç duyurusunda bulunsa Ulaştırma Bakanlığı buradan ceza alır CHP yönetimi. Evet. Ama bakıyorsun bunu görmezden geliyorlar. Bunu bir kazanılmış hak olarak söylüyorlar. Mecliste gündeme getirmek yerine sokaklara çıkıyorlar. Ve ben bunun basit bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Ben bakıldığı zaman CHP'nin gezi olaylarından aradaki 15 Temmuz'a, aradaki 6-7 Eylül olaylarına bakıldığı zaman hep ön saflarda yer aldığını gördük. Ve bu hareketinde Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını bekliyorlarmış. Sanki bir böyle kıvılcım bekliyorlarmış gibi önceden planlandığını düşünüyorum.
Evet.
Çünkü MYK devam ederken Berberoğlu'nun tutuklanma haberi geldi. Kılıçdaroğlu saat 19'da çıktı, açıklama yaptı. Ertesi sabah yürüyüşe başladılar. Her tarafta pankartlar, dövizler, bilmem neler. Planlı olmasa bu kadar hareket, bu kadar şey sağlanamazdı yani. Hı hı. Ve halkı sokağa dökmek için bir kıvılcım aradıklarını düşünüyorum.
Evet.
Daha önceki girişimlerinde işte referandumu hukuksuz ilan ettiler. Hı. Yine sokağa çağırdılar, direneceğiz dediler, direniş çağrısı yaptılar. Halk sokağa çıkmadı. Hı. Gezi'de aynı şey oldu. Burada 17-25'te aynı şey oldu. Şimdi ama tersi oldu. Şimdi bunu da işte halkı sokağa dökmek için bir fırsat olarak değerlendiriyorlar ve ben bunun sadece Enis Berberoğlu ile ilgili olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de daha 2019 yılına gidene kadar CHP'nin o yaptığı kirli ittifakta rolünü oynamaya devam ettiğini düşünüyorum. Kirli ittifakı da kimle yaptılar? FETÖ ile yaptılar ve diğer örgütlerle yaptılar. Bu çok açık bir şekilde CHP milletvekilleri tarafından da ifade edildi. Senin doğduğun memleket İzmir. İzmir eski milletvekili Birgül Ayman Güler ne dedi? Basın toplantısı yaptı.
Evet.
Biz 30 Mart yerel seçimlerinde cemaatle, FETÖ ile işbirliği yaptık dedi. Ve kadın bu sözleri söyledikten sonra partiden resmen kovuldu. Şimdi ben bugün de aynı noktada olduğunu ve bu ittifakın bozulmadığını düşünüyorum. CHP ile FETÖ arasındaki ittifakın. FETÖ biraz geri çekilse de CHP yönetimi ve özellikle Kılıçdaroğlu tüm söylemleriyle Türkiye aleyhine çalışan FETÖ'nün ekmeğine yağ sürüyor. Ben bu kanaatteyim.
Değerli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programını dinliyorsunuz. Programımıza kısa bir ara veriyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası devam ediyor.
Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Bilal Çetin ve Fatih Atik'le birlikte Satır Arası programındasınız. Telefonlarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünü konuşuyorduk Fatih Atik. Bu yürüyüş İstanbul'a kadar devam edecek. 24 gün planlandı zannedersem yürüyüş. Ve 24 gün sonra bu yürüyüş İstanbul'da bitecek. Maltepe cezaevinde bitecek.
Uzama ihtimali var. Onu görmedin mi sen?
Nereye uzama ihtimali?
Dün bu FETÖ'cülere destek veren Hasan Cemal de oradaydı. Hı-hı. Önceki gün. O bir açıklama yapmış. Hı-hı. Yürüyüşün Selahattin Demirtaş'ın yattığı Edirne'deki cezaevine kadar uzatılmasını önermiş. Hı-hı. Bir de öyle durumlar da var yani.
Evet, şimdi zaten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol güzergahında biliyorsun Kocaeli Kandıra cezaevi var ve Kandıra cezaevinde de HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ tutuklu bulunuyor.
Evet.
HDP'liler de diyor ki Maltepe cezaevine Enis Berberoğlu için yürürken samimi ise Kılıçdaroğlu ve herkes için adalet istiyorsa Kandıra cezaevine de uğrasın, Figen Yüksekdağ'da bir ziyaret etsin diyorlar. Ben de merak ediyorum Kandıra cezaevine uğrayacaklar mı ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecekler mi? Tabii ondan sonra Maltepe cezaevi ve senin de dediğin gibi Edirne'ye kadar bu yürüyüş uzayacak mı? Herkes merakla bekliyor. Tabii ben Enis Berberoğlu'nun Maltepe cezaevine konulmasını da çok stratejik bir hamle olarak görüyorum. Çünkü
neden?
Çünkü şöyle, herkes Enis Berberoğlu'nun tutuklandıktan sonra Silivri cezaevine konulacağı yönünde bir beklenti içindeydi. Ve muhtemelen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da Enis Berberoğlu'nun Silivri cezaevine konulacağını bekliyordu. Ve yürüyüşünü Silivri cezaevine kadar yapacaktı. Ve Silivri cezaevi önünde hatta işte İstanbul'un içinden geçeceklerdi. Boğaz Köprüsü'nden geçeceklerdi. Silivri'ye kadar yürüyeceklerdi. Ve Silivri'de çok büyük bir organizasyon gerçekleştirilecekti. Enis Berberoğlu ile birlikte Silivri'de biliyorsun FETÖ'den tutuklu çok sayıda
İsim
de bulunuyor. Kamuoyunda tanınan isimler de var. Onlara da bir mesaj verilmiş olacaktı. Ancak şimdi sadece Maltepe cezaevine kadar yapılacak bir yürüyüş. Bu yürüyüşün sadece Enis Berberoğlu için yapıldığı şeklinde bir kamuoyunda algı oluşturacak. Muhtemelen ki Silivri'de yatan tutuklular bundan bir alınganlık göstereceklerdir. Tabii Can Dündar'ın attığı bir tweet var. Onu da hatırlatmak lazım. Değerli dinleyicilerimiz çok iyi bilirler. Can Dündar şu anda Almanya'da kaçak durumda.
Evet.
Türkiye'de ihanet etti. Bu ihanetin bedelini de Almanya tarafından ödüllendirilerek aldı. Almanya'da kaçak durumda yaşıyor ve Enis Berberoğlu'nun tutuklandığı gün attığı bir tweet var. Bastille diye bir tweet.
Hı hı.
Sen de hatırlıyorsun.
Evet.
Bastille biliyorsun Fransa'da bir cezaevi. Ve bu cezaevi basılıyor. 100'e yakın kişi ölüyor. Cezaevindekiler kurtarılıyor. Can Dündar adeta CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na bir talimat verdi. Bastilla cezaevi baskını gibi bir baskın organize edin. Silivri cezaevine gidin. Oradakileri içeriden çıkartın talimatı şeklinde bir talimat verdi Almanyalardan. Ama Enis Berberoğlu'nun Maltepe cezaevine alınmasıyla bence bu oyun ve tezgah bozuldu.
E tabii şimdi herkesin aklı var da Türkiye'de devletin aklı yok mu yani? Hı hı. Devlet de bunları düşünüyor, planlıyor.
Evet.
Yani Maltepe cezaevi bu tarafta. Silivri de çok farklı bir noktada. Dolayısıyla hem o İstanbul'un ortasından geçmeleri engellendi bu yöntemle. Hem Boğaz Köprüsü'nde nümayiş yapmaları engellendi. Zaten Boğaz Köprüsü'nden geçemezlerdi yani. Güvenlik açısından da geçemezlerdi ama en azından bunun girişimini yapmış olmaları bile yeni gerginliklere sebep olabilir.
Bir de Fatih Atik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen gün yaptığı bir konuşmadaki ifadesini de hatırlatmakta fayda var. Orada hatırlarsa Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki 15 Temmuz benzeri bir harekete girişilirse buna devletimiz müsaade etmez, güvenlik güçlerimiz müsaade etmez gibi bir
sizin
ifade
kullandı. Sizin 15 Temmuz'dakilerden ne farkınız var dedi. Bir yani, öyle bir cümlesi de var.
Evet.
O gün iftara katılmıştım ben. Aha. Cumhurbaşkanının verdiği İstanbul'daki medya iftarına.
Evet.
Katıldım. Affedersiniz. Orada özellikle bu konuya değindim. Münhasıran açıklamaları var.
Aha.
Ama dedi ki yani kalemini terör örgütlerine ve ihanet çetelerine teslim etmek, manşetlerini onlara teslim etmekle eline silah alıp dağa çıkmak arasında hiçbir fark yoktur dedi.
Evet.
Sokağa çıkanların 15 Temmuz'dan ne farkı vardır dedi.
Hı hı.
Dolayısıyla basın etiği ve gazetecilik anlayışı üzerinde de durdu. Sen de çok güzel hatırlattın. Can Dündar'ın yaptığı ortada. Ve CHP'lilerin en çok tepki gösterdiği konulardan biri de o. Yani Almanya'ya sığınmış bir adamın arkasından gidiyorsun.
Hı hı.
Enis Berberoğlu'nu da CHP milletvekilini de ihbar eden, yazdığı kitapta ihbar eden isim de Can Dündar.
Hı hı.
Şimdi bunun arkasından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurduğunu iddia eden partinin yöneticileri yürüyüş yapıyorlar.
Hı hı.
Bir bu tarafı var. İkincisi Enis Berberoğlu'na bu görüntüler nereden geldi?
Evet.
Bana gelen duyumlar bunların Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Enis Berberoğlu'na verildiği ve git bunları ilgili yere ver dediği söyleniyor iddia.
O konuyla ilgili Güneş gazetesi bir gün önce bir manşet attı. Dün değil, önceki gündü manşeti. Senin bu iddianı manşete taşımıştı Güneş gazetesi. Zaten burada işin püf noktası o. Yani Can Dündar'a bu görüntüler, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntüler kim tarafından servis edildi? Can Dündar dedi ki bana bu solcu bir milletvekili tarafından getirildi. Savcılık ve mahkeme yaptığı araştırmalar neticesinde bu solcu milletvekilinin Enis Berberoğlu olduğunu tespit etti. Tabii burada kritik nokta Enis Berberoğlu'na bu belgeleri, bu görüntüleri kim getirdi? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirdiğine yönelik iddialar var. Tabii bu iddialar şu anda iddia konumunda. Medyada yer aldığı için biz bunları dile getiriyoruz.
Aynen.
Bunların CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ve Enis Berberoğlu tarafından kamuoyuna açıklanması gerekiyor ya da yalanlanması gerekiyor. Doğru değilse doğru diye değil diye açıklama yapılması gerekiyor.
Bir de Bilal şöyle bir tarafı var. Şimdi ikimiz de gazetecilik yapıyoruz. Eski haber bu.
Hı hı.
Yani eski haber.
Evet.
Daha önce bu görüntüler de, haberler de, iddialar da yayınlandı. Nerede yayınlandı? Tam bir yıl önce. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir yıl önce.
Evet.
Aydınlık yazdı bunu.
Hı hı.
Zaman Gazetesi'nde yayınlandı. Ayrıca görüntüler de servis edildi medyaya. Dolayısıyla şimdi gazetecilik yapıyoruz. Bir yıl önce yayınlanmış, manşete çıkmış, herkesin konuştuğu, ettiği, bildiği görüntüleri alıp da Enis Berberoğlu gibi bir gazetecinin, ki duayen bir isimdir aslında.
Evet.
Beraber çalıştık, Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Yani bunları ölçüp tartılabilecek deneyimde çok çok iyi yetişmiş bir gazeteci aslında. Yani eski bir haberi alıp da Can Dündar'a niye veriyor?
Evet.
Milliyet Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, düzeltiyorum Cumhuriyet Gazetesi, bu haberi niye manşetine taşıyor? Eski haber.
Evet.
Hiçbir gazeteci bunu yapmaz yani. Dolayısıyla bu tamamen bir operasyon.
Evet.
Başka bir şey değil. Bu soruların cevabını bulmak, cevabını vermek çok kolay olmasa gerek ama şu ana kadar sürekli olarak bunu sakladılar.
Fatih
ve Türkiye IŞİD'e, DAEŞ'e yardımcı oluyor diye ortalığı ayağa kaldırdılar.
Zaten o projenin hedefi oydu Fatih Atik. Türkiye'yi IŞİD'e, terör örgütüne yardım eden ülke konumuna düşürmek, Türkiye'nin uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmasının önünü açmak. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay bunu itiraf etti.
Evet.
Enis Berberoğlu'nun ceza almasından sonra yaptığı açıklamada dedi ki bu bir suçtur, uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanacaktır Türkiye diye itiraf etti. Hatta Türkiye aleyhine suç duyurusunda bulundu. Tabii bu CHP Grup Başkan Vekiline ne kadar yakıştı onu dinleyicilerimizin takdirine bırakıyoruz. Başbakan Binali Yıldırım demişti ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüyle ilgili keşke darbecilere karşı yürüseydi demişti. Almanya'dan arayan bir dinleyicimiz de demiş ki 47 yıldır Almanya'dayım. Bizim burada uğradığımız ırkçılık ve ayrımcılık için de bir yürüyüş düzenlesinler istiyorum demiş. Çok haklı. Keşke CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşadığı ırkçılık ve ayrımcılık için yürüyüş düzenleseydi. 15 Temmuz darbecilerine karşı sokağa çıksaydı. 15 Temmuz'da şehit olan ve gazilerimiz için yürüyüş düzenleseydi. Onların hakları için yürüyüş düzenleseydi çok daha iyi olurdu.
Yani bunu yapmıyor hiçbir zaman. Tam tersine dediğim gibi o kirli ittifakın parçası olmayı sürdürüyor.
Evet.
Ve şunu söyleyeceğim. Şimdi Enis Berberoğlu niye tutuklandı? Hakkında bir suçlama var. Hı-hı. İşte devlete ait gizli belgeleri ifşa etmek, yaymak suçundan. Ama dokunulmazlığı kaldırıldığı için.
Hı-hı.
Dokunulmazlığı nasıl kaldırıldı? Dokunulmazlık, bütün milletvekillerinin dokunulmazlığı var. Hı-hı. Onlar neyle suçlanırsa suçlansın, terör suçları hariç. Ancak dönem sonunda milletvekilliği bittikten sonra yargılanabiliyor. Peki ne oldu mecliste? AK Parti ve MHP'nin gündeme getirdiği dokunulmazlıkların kaldırılması teklifine CHP de destek verdi. CHP dokunulmazlıklar kaldırılsın diye barın barın bağırırken,
evet,
programlarına yazarken, parti programlarına, kürsülerde söylenirken, mecliste buna evet derken milletvekillerinin yargılanacağını bilmiyor muydu?
Evet.
Yani dokunulmazlıklar kaldırıldı çünkü vekillerin yargılamasının önü açıldı. Şimdi sen buna izin veriyorsun. Ondan sonra milletvekilin suç işlemiş, yargılanıyor ve tutuklanıyor. Hakkında bir hüküm kuruluyor. Buna da itiraz ediyorsun. Şimdi bu ne perhis, bu ne lahana turşusu. Ondan sonra da adalet adalet diye sokaklara dökülüyorsun. Bunu kimse yemez yani. Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da bunu yemiyor. Bakarsan zaten etrafında çok fazla kalabalığında olmadığını görürsün. Ve dava sürecini de sen yakından takip edip bilen bir gazetecisin. Enis Berberoğlu'nun yargılandığı süreçte CHP bu konuyu fazla gündeme taşımadı. Ve genel merkez yönetimi çok sıklıkla o davaya katılmadı. Ne zaman tutuklama kararı çıktı? Ondan sonra bu bir böyle son damla için olarak bir fırsat olarak kullanıldı. Niçin fırsat olarak kullanıldı? İşte söyledim yayının başında da halkı sokağa dökmek ve galeyana getirmek için. Peki bu ne kadar doğru bir tavır? Şimdi buradan yürüyorlar diyelim. Provokasyona açık bir zemin oluşturuyorsun sen.
Evet.
Ve bu CHP'nin yürüdüğü ilk yürüyüş, yaptığı ilk yürüyüş değil biliyor musun? Sana hatırlatayım bir tane daha. Ege bölgesi çocuğusun. Gayet iyi bilirsin. 1960 darbesinden önce, rahmetli Menderes'in idamından önce bir yürüyüşü daha var CHP'nin.
Hı hı.
Uşak yürüyüşü. 1959 yılında.
Hı hı.
Yine Demokrat Parti'ye karşı CHP'liler ayağa kalkıyorlar. İşte adalet yok, özgürlük yok, şu yok, bu yok falan diye. Bu sefer yürüyüşü kim tertip ediyor biliyor musun 1959 yılında? İsmet İnönü.
Hı.
Uşak'tan başlayıp İzmir'e kadar yürüyorlar. Hı. Ve işte yolda nümayişler yapıyorlar, açıklamalar yapıyorlar filan. Ondan sonraki birkaç ay içinde de sokaklar tamamen karışıyor. Ve 1960'da askeri darbe yapılıyor.
Hı hı.
Yani o yürüyüşte CHP'nin başlattığı o 1959'daki yürüyüş askeri darbeye giden yolun taşlarını döşüyor.
Evet.
Bugün de bu tehlike var. Çünkü provokasyonu açık bir mecra. Sokakta yürüyorsun, caddede, dağın başında yürüyorsun. Birileri gelse sana, orada bir saldırı düzenlese, başka bir şey yapsa Allah korusun. Yani bunun altından ne Türkiye kalkabilir,
evet,
ne bu hükümet kalkabilir.
Allah'tan, dolayısıyla Allah'tan emniyet güçlerimiz gerekli güvenlik tedbirlerini alıyorlar. Jandarmamız da özellikle karayolunda olduğu için onlar gerekli güvenlik tedbirlerini alıyorlar. Ama senin dediğin gibi her zaman bir risk var.
Böyle bir risk var yani. Her şey yapılabilir. Her şeyi yapabilirler. Dolayısıyla
Fatih yani artık programımızda kısa bir vaktimiz kaldı. Diğer konulara da kısa kısa değinelim istiyorum. Dinleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Değerli dinleyiciler, bugün Dünya Mülteciler Günü.
Evet.
Ve bugün Dünya Mülteciler Günü'nde biraz önce haber bültenlerini izledim ben. Libya'da yine bir gemi batmış ve 120 tane göçmen Akdeniz'in sularına gömüldüler yine. Göçmen krizi dünyada devam ediyor. Mülteci krizi de devam ediyor. Ben rakamlara baktım şöyle. 65 milyon mülteci var dünya üzerinde. Ve bu 65 milyon mültecinin yarısından fazlasında 18 yaş altında olduğu, çocuklardan oluştuğu ifade ediliyor. Tabii bunlar Birleşmiş Milletler'in verileri. Mültecilik krizini en çok yaşayan insanlar da Suriyeli vatandaşlar. Mülteci
şu anda 8-10 milyon Suriyeli mülteci konumunda.
Yani
3 milyon
evet,
Türkiye'de
3 milyonu
var.
Türkiye'de, Ürdün'de var, Irak'ta var, Avrupa ülkelerinde var. Tabii Afganistan'da, diğer Afrika ülkelerinde, Myanmar'da da mülteci konumunda çok insan var. Mülteciler tabii gittikleri ülkelerde daha iyi şartlarda yaşamak için gidiyorlar ama o şartları bulamıyorlar. Pek çok sıkıntıyla karşılaşıyorlar. Bu mülteci konusunda bütün dünyanın el ele verip soruna çözüm bulması gerekiyor. Ama tabii batılı ülkeler bu soruna el atmıyorlar. Türkiye üzerine düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyor tabii, özellikle Suriyeli mülteciler konusunda. Bunu da hatırlatmak istedim.
Dünya beşten büyüktür dedi Cumhurbaşkanı. Evet. O günden beri bu konuyla ilgileniyoruz ve yurt dışında yardım faaliyetleri olsun, Türkiye'sinde mülteci ağırladığı mülteci sayısıyla olsun, Türkiye Cumhuriyeti dünyada ve İslam coğrafyasında yüz akıdır.
Suriye'deki iç savaşta çok farklı gelişmeler yaşanıyor. Suriye'de tüm denklem değişti diyebiliriz. DAEŞ ile mücadele adı altında ittifak kurup ülkeye yerleşen ABD, Rusya ve İran karşı karşıya gelmeye başladı. ABD Tanif'te İran destekli milisleri vururken rejim uçağını düşürdü. Suriye evet. Rejim uçağını. İran balistik füze fırlattı. Rusya ABD ile yaptığı anlaşmaları askıya aldı. Türkiye'ye karşı kurulan Esad PKK dostluğu ise çatırdamaya başladı. Tabi Suriye'de işler yeniden karışıyor.
Tabi orada Esad'ın uçakları PYD'yi vurdu.
Evet.
PKK'yı vurdu. Evet. Bu sefer Amerika bunlara karşı Suriye'nin uçağını düşürdü.
Evet.
Amerika bugüne kadar Türkiye'nin söylediği uçuşa yasak bölge ya da güvenli bölge projesini bir türlü gerçekleştirmemişti. Ama şimdi PYD ve PKK için bunu yapıyor.
Evet.
Bu fiili durumu görüyoruz yani oradan Suriye'de. Evet. İlerleyen günlerde daha da çetrefilli bir hal alacak. Yani bu ülkeler karşı karşıya gelecekler.
Evet.
Biz de tabii şu anda müdahil olamıyoruz. Ama DAEŞ dediler, Rakka işte bunların üssüydü.
Evet.
Bu PYD militanları, PKK militanları Rakka'ya yürüyor Amerikan desteğiyle. Bakıyorsun bir tane çatışma yok.
Evet.
Nereye kayboldu bu DAEŞ? Nereye gitti? Yok.
Yok.
Yani tamamen laboratuvar ortamında üretilmiş. Türkiye'ye karşı Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Elbap'ta nasıl bir mücadele verdiler? Nasıl bir hainlik sergilediler?
Evet.
Amerikan Hava Kuvvetleri'ne tek bir destek vermedi doğru düzgün. Şimdi PYD için o alanı açıyorlar.
Evet.
PYD'ye, PKK'ya alan açıyorlar, genişletiyorlar. Ama kendi kurdukları tuzağa da kendileri düşecekler.
Evet.
Önümüzdeki süreç biraz daha yaz dönemi özellikle hızlı geçecek gibi görünüyor bile.
FETÖ konusunda bugün Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar bence çok önemliydi. Anayasa Mahkemesi bugün FETÖ ile ilgili müracaat eden bir FETÖ'cünün müracaatını reddetti. Bence bu Anayasa Mahkemesi'nin kararı çok önemli.
Birkaç tane daha önce reddedilmişti. Bireysel başvuruları reddetmişti. Bu da bireysel başvuru.
Bu da mı bireysel başvuruydu? Evet.
Uzun tutukluluğa itiraz etmişti. Bugünkü.
Bugünkü uzun tutukluluğa itiraz etti. Yani Anayasa Mahkemesi aslında bu konuda topu biraz da OHAL Komisyonu'na atıyor gibi geliyor bence. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de biliyorsun OHAL Komisyonu'na adres göstermişti. OHAL Komisyonu da bayramdan sonra büyük ihtimal çalışmalarına başlayacak. Yani çalışmalarına başladı. Altyapı hazırlıkları yapıyor biliyorum OHAL Komisyonu. Ama müracaatları bayramdan sonra, Ramazan bayramından sonra almaya başlayacaklar. 1 Temmuz'dan itibaren almaya başlayacaklar. OHAL Komisyonu da önemli bir görev ifade edecek FETÖ konusunda. Tabii MHP kurultayıyla bugün Ankara Asli Hukuk Mahkemesi'nden karar çıktı. Ve MHP'de Bahçeli taraftarları sevindi, muhalifler üzüldü diyebiliriz.
Evet.
Değerli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programının sonuna geliyoruz. Önümüzde Ramazan bayramı var. Kadir Gecesi var. Evet, onu da hatırlatalım. Pazar günü de Ramazan bayramı tüm Türkiye'de, tüm İslam coğrafyasında, tüm gönül coğrafyamızda kutlanacak. Bu nedenle bütün dinleyicilerimizin Kadir Gecesi'ni ve mübarek Ramazan bayramını ben tebrik etmek istiyorum.
Ben de aynı şekilde hem bayramlarını hem Kadir Gecesi'ni tebrik etmek bizim de ben de istiyorum ve şunu söyleyeceğim ilave olarak. Aha. Memleketimize, milletimize bugünlerde en çok ihtiyacı olduğumuz olan şey dua etmek.
Evet.
Bol bol dua etsin yurt dışındaki vatandaşlarımız da. Aha. Hem kendileri hem çocuk çocukları için hem de Türkiye için. Aha. Hep beraber güzel bir bayram geçirelim inşallah.
Evet. Değerli dinleyiciler, program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte sesimizin size ulaşmasına yardımcı olan teknisyen arkadaşımız Ali Serin ve ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.
Satır arası.